Ayrım 13, sayfa 211. Bölüm 12. Öngördeki hesap yanlışı. Genelkurmay'dan gelen yüksek rütbeli subayın Cumhurbaşkanı'nın gazete haberini gösterip İmam Hatip okullarının açılmasıyla ilgili sorusunu "Korkarım paşam" diye yanıtlaması üzerine. "Korkma, 3-5 yıl içinde evirir çevirir bir yoluna koyarız" derken İsmet İnönü herhalde yaklaşan genel seçimde CHP'nin yine tek başına iktidara geleceğine inanıyor olmalıydı. Yoksa bu kadar emin konuşmazdı. Üstelik böyle konuşmakta haklıydı. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti'nin din konusunda halkın duygularını sömürerek aldığı olumlu sonuçtan paniğe kapılan CHP merkez yöneticileri, CHP meclis grubunu teşkil eden milletvekilleri, 1950'de yapılması olası genel seçimde olumsuz ve partiye ağır darbe olacak sonuçtan bu kez kaçınmak için karşıt parti gibi din konusunda ödünler verme kararı aldı. İnönü'nün Çankaya'dan parti ve ülke içindeki gelişmeleri dikkatle izlemediği söylenebilir mi? Elbette hayır. Fakat İnönü, din eğitimine yol verilmesi kararının alındığı Çankaya'daki toplantıya kadar sessiz kaldı ama ne ki sonra bu konuda gerekli girişimlere geçilmesine yanlı olduğunu söyleyerek din eğitimiyle ilgili gelişmelere start verdi. Parti Genel Merkezi, CHP il başkanlığı yapan valilerle diğer kimi olanaklardan yararlanarak halkın nabzını tutuyordu ve tuttuğunu sanıyordu. Halktan Türkiye'yi savaşa sokmayarak, çocukları babasız bırakmayan İsmet İnönü liderliğindeki CHP'nin seçimi yine kazanacağını içeren bilgiler alınıyordu. Ülke süratle seçime gidiyordu. CHP bir yerde Demokrat Parti'ye karşı din eğitimi, tekkelerin açılması gibi önlemlerle gardını alıyor, bir yandan da gizli oy, açık tasnif sisteminin uygulanmasını sağlayacak olan seçim yasasını çıkarmaya çalışıyordu. Ülkede ilk ilahiyat fakültesini açmakla övünen din bilgini Profesör Başbakan Şemsettin Günaltay'dı ve yardımcısı da Nihat Erim'di. İnönü, demokrasiye geçiş sürecinde partiler arası diyaloğa önem veriyor, özellikle seçim yasasının Demokrat Parti ile kotarılmasına özen gösteriyordu. Başbakan yardımcısı Nihat Erim, Demokrat Parti'nin seçim yasasıyla ilgili görüş ve isteklerini almak için Fuat Köprülü ile sık sık bir araya geliyordu. Demokrat Parti, seçim yasasında çoğunluk sisteminden vazgeçilmesini ve yerine nispi usul yönteminin kullanılmasını istiyordu. Hemen her ilde seçimi kazanacağına inanan CHP bu öneriyi reddetti. Seçimde büyük başarı umudu olmayan Demokrat Parti de CHP'nin çoğunluk sisteminden vazgeçmesini istedi. Bu nedenle nispi sistemi önerdi. Buna karşın CHP, çoğunluk sistemiyle zafer kazanacağına inandığı için nispi seçim sistemine karşı çıktı. Kader ağlarını örüyordu. CHP seçim zaferinden o denli emindi ki, ele güne dünyaya ayıp olmasın diye ve Türkiye'de çok partili demokrasi olduğunu gösterebilmek için Demokrat Parti'nin hiç değilse birkaç ilde kazanmasını sağlayacak çareler düşündüğü kulislerde söyleniyordu. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde çoğunluk sistemiyle Demokrat Parti hemen her ilde seçimi kazandı. CHP ise ancak 69 milletvekilliği kazanabildi. İsmet İnönü 1950 seçimlerine iki büyük yanılgı ile girdi ve kaybetti. Birinci yanılgısı CHP'nin seçimleri kazanarak yine tek başına iktidara gelmesine inanması veya inandırılmasıydı. İkinci yanılgısı nispi usul önerisini reddetmesiydi. İtiraf. 14 Mayıs'ta iktidardan düşürülen İsmet İnönü, ABD'de eğitimini sürdüren oğlu Erdal İnönü'ye 22 Mayıs 1950 Pazartesi günü yazdığı mektupta nispi sistemi reddetmenin sonucunu açıklıyor, bir bakıma hatasını itiraf ediyordu. İşte o mektubun seçimle ilgili satırları. Seçimi fena nispette kaybettik. 69 yer alıyoruz. 487 içinde. Ama bu çoğunluk sistemi en aksi tecellisidir. Oysa iştirak edenlerin %40'ını almış bulunuyoruz. Birçok illerde 1000, 2000, 4000, 10.000 farkla hatta 400-500 farkla kaybettik. Nispi temsilde 6-4 yer alacaktır. Niçin kaybettik? İnsaflı insafsız bin bir sebebi var. Fakat en başta geleni değişiklik arzusudur. Bu da milletlerin hem masum hem tabii bir arzularıdır. En sıkıntılı zaman kaybolmuş bir seçimden sonra geçen bir haftadır. Şimdi bu bitti. İki gün sonra yeni cumhurbaşkanı ve hükümet seçilecektir. Saat 18.30'da da ben yeni cumhurbaşkanını tebrik edeceğim. Bu bir hafta çok şükür sarsıntısız geçmiştir. 5 seneden beri politikacılar benim için nasıl bir düşmanlık havası yaratmaya çalıştılar bilirsin. Seçimin neticesini alır almaz her yerden bize karşı sempati duyulmaya başladı. Hatta yanlış bir şey yapıldığı hissinin halkta göründüğünü söyleyenler bile var. Bunların ehemmiyeti yalnız bir noktadadır. O da İnönü ailesine karşı düşmanlık telkini muvaffak olmamıştır. İtibarımız içeride dışarıda artmıştır. Taşıdığımız adla haklı olarak iftihar edeceksiniz. Bu seçim memlekette yeni bir hayat tarzı kurmak için giriştiğimiz teşebbüste ne kadar ciddi ve samimi olduğumuzu ispat etmiştir. Memleket için, hepimiz için şeref olmuştur. Tanışma. İsmet İnönü, Cumhurbaşkanlığını bırakmış, artık bir siyasal partinin genel başkanı. CHP kurultayı, o tarihte CHP'nin gayrimenkulü olan Ankara Halk Evi'nde toplandı. Yeni bir dönem başlamış, partiyi her açıdan yenilemek gerekiyor. Genel Başkan, İsmet İnönü artık milli şef değil ama değişmez genel başkan kimliğini koruyor. Tüzükte ve programda değişiklikler gerekli. İlk önemli değişiklik genel sekreterin kurultayda seçilmesi. Adaylar çok ama nihayet herkes İsmet İnönü'nün ağzına bakıyor. O yönden gelen rivayetler çeşitli. Kimine göre Paşa Şemsettin Günaltay'ı, o istemezse Nihat Erim'i genel sekreterlikte görmek istiyor. Fakat genel sekreter kurultay delegelerinin oylarıyla seçilecek. Rivayetlere karşın CHP hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı yapan, 7 mi 8 mi sayısını anımsamadığım yabancı dil bildiği söylenen Amerikalı eğitimli Kasım Gülek de genel sekreter adayı. Olur mu olmaz mı? İsmet Paşa ne der? Gülek'le ilgili soru işaretleri. Seçimin yapılacağı gün kurultayın toplandığı salona girişin kapısında bir adam. Gelen her delegenin elini sıkıyor ve adı yazılı oy pusulasını uzatıyor. Genel Sekreter Kasım Gülek. CHP'de görülmemiş bir uygulama. Gazeteci ağabeyler Sabahattin Sönmez, Emin Karakuş, Mekki Sait Esen ve diğerleri İnönü ile görüşmek istiyorlar. Haber salmışlar. Birden haber. İsmet İnönü ikinci kattaki bir salonda gazetecileri kabul edecek. Gazeteci ağabeyler, vatan muhabiri Sönmez ağabeyimin yanında ben, büyük bir tümur resminin duvarda asılı olduğu mermer merdivenlerden çıktık. Büyük salona girdik. Ortada uzun bir masa. Masanın bir köşesine oturmuş bize bakan İsmet İnönü. Bir döneme damgasını vuran adam. İktidarı dönemindeki baskılar nedeniyle korku salan milli şef. Bize bakıyor. Kim bunlar der gibi. CHP'yi yıkan işte bunlar gibi. Bana mı öyle geldi o sırada yoksa gerçekten İsmet Paşa böyle izlenim bırakan bir tavır mı almıştı, almak istemişti kestiremiyorum hala. Ne istiyorsunuz gibi bir bakış, bir duruş. Oysa huzuruna çıkan gazeteciler her gün olmasa bile gün aşırı ama sık sık Celal Bayar'la Adnan Menderes'le Demokrat Parti'nin öteki önde gidenleriyle konuşmaya, demeç almaya alışık. İnönü o gün bir şeyler söyledi gazetecilere. Klasik içerikte. Demokrasiye alışacağız. Muhalefet görevini yapacağına ilişkin bir şeyler. Sanırım Paşa parti içi demokrasiye de o gün alıştı. Paşa'nın onaylamadığı Kasım Gülek sandıktan çıktı. Genel sekreter seçildi. İsmet İnönü kurultaydan ayrılıyordu. Yüzü asıktı, düşünceliydi. Kasım Gülek geçirenler arasında. Döndü Paşa. Sen gel dedi Güle'ye, arabasını aldı gitti. Yüreğimde, kafamda ve anılarımdaki İsmet İnönü'yü. Ben İsmet Paşa'yı, İnönü'yü 1950 yılında bir gün ilk kez yakından gördüm. 1950 önceleri sevemediğim İsmet Paşa'ya 1950'den sonrasındım. Bir gazeteci olarak karınca kaderince kavgasına, hepimizin desteklemek zorunda olduğumuz demokrasi kavgasına katıldım. 1950'den sonra İsmet Paşa ile 10 yıl unutulmaz günler yaşadım. Ben İsmet Paşa'nın Demokrat Parti'nin Adnan Menderes'in demokrasiyi yozlaştırma çabalarına karşı ve hepsinin üstünde laik rejimi koruma yolundaki savaşımına tanık oldum. Yürekten destekledim. Hapse attılar. Ziyaretime gelen İsmet Paşa boynunda halifenin idam fermanı ile siyasete atıldığını söyleyerek beni teselli etti. Çok ileri bir söz olmakla beraber demokrasi yolunda onunla beraber yürüdüm. Sonra 1960'lı yıllar, başbakanlık dönemi. İsyanları bastıran, demokrasiyi yaşatmaya çalıştığı yıllar, Demokrat Parti'yi af, 1965 seçimlerini yitirmesi, ortanın solu. Yine muhalefet yılları, Süleyman Demirel iktidarındaki İsmet Paşa, Ecevit'in genel başkanlığa seçilmesinden hemen sonra CHP'den istifa etmesi ve bir siyaset devinin fırsat oldukça yanında, sofrasında bulunmanın onurunu, keyfini, anılarını kafamda, yüreğimde sakladığım İsmet İnönü öldü. Belki de kendine sakladığı bin bir anıyı, gerçeği beraberinde götürerek aramızdan ayrıldı. Ölümünün 34. yılında 2007, İsmet İnönü ve başarıları, hizmetleri üzerine pek çok şey söylendi. Anıtkabir'deki mezarında yapılan törene Cumhurbaşkanlığı dahil devletin sivil asker önde gelenleri, tabii Ömer ve Erdal'ın ölümünden sonra hayattaki son evladı Özden Töker ve çocukları katıldı. Buraya ölümünün 34. yılında bir belediye başkanının İsmail Ünal'ın sözlerini almayı yeğliyorum. İnönü'yü kısa fakat özlü biçimde anlatıyor. İsmet İnönü önce asker, sonra Cumhuriyet'in 2 numaralı kurucusu, siyaset adamı, Mustafa Kemal'in başbakanı, daha sonra iktidarını çok partili rejime geçişte devreden laik bir devlet adamı, muhalefet lideri ve partisinin genel başkanlığını devrederken de yeni genel başkanının ceketini ilikleyerek karşılayan dev bir liderdi. İşte bugün böyle bir dev lideri anıyoruz. CHP'nin önderini anıyoruz. Bölüm 13. Demokrat Parti iktidarı. Karşı devrim amacına koşuyor. Karşı devrim Demokrat Parti döneminde hız kazanıyor. Balayı günleri. 14 Mayıs 1950 gününü ve gecesini bugünmüş gibi anımsıyorum. Seçim sisteminde ilk kez gizli oy, açık tasnif uygulanıyor. Genel olarak sakin geçen bir seçim. O gün öğleden sonra Demokrat Parti'nin Mithat Paşa Caddesi'nde bir bahçe içindeki tek katlı binadaki genel merkezindeyim. Olağanüstü bir heyecan yaşanıyor. Gelenler, gidenler, telefon durmadan çalıyor. Seçimle ilgili bilgileri il örgütleri genel merkeze taşıyorlar. Sandıklar kapandıktan sonra bir ara Sabahattin abi ulusa gitmemi ve gazeteye gelen seçim sonuçlarını almamı istedi. Gittim ve saygıdeğer yazı işleri müdürü Münir Berk'in odasına girdim. Sabahattin abinin ricasını ilettim. Önündeki kağıtları karıştırdı ve içlerinden bir ikisini aldı. Balıkesir'in bilmem hangi köyünde CHP'nin Demokrat Parti'den fazla olan oylarını söyledi. Birkaç ilden birkaç köy daha. Bu kadar der gibi yüzüme baktı. Hınzırlık işte. Rüzgarla sokaktan çıktım. Ulus'taki Atatürk heykelinin hemen aşağısındaki 1. Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı, o sıralar CHP genel merkezi olarak kullanılan binaya uğradım. Hava kararmıştı. Partide ışıklar yanmıyordu. Kapılar kapalı. Demokrat Parti genel merkezinde ise il adı söyleniyor ve sonra Demokrat Parti listesinin kazandığı açıklanıyordu. Celal Bayar yanında Adnan Menderes ve Fuat Köprülü ile parti merkezine geldi. Köprülü galiba Fransız haber ajansı AFP'ye Demokrat Parti iktidarının dış politikayla ilgili görüşlerini söyledi. Demokrat Parti liderleri tek başına iktidar havasındaydılar ve yanılmadılar. Gece yarısına doğru parti merkezi tenhalaştı. Parti sekreteri, sonradan Menderes'in özel kalem müdürü Basri Aktaş, küçük odasından illerden gelen telefonlara yanıt veriyordu. İlk Demokrat Parti hükümetini beklenenin aksine Fuat Köprülü değil Adnan Menderes kurdu. Beklenenlerin aksine Cumhurbaşkanlığına o sırada adı geçenler değil Celal Bayar seçildi. O sıradaki haberler ne kadar halkçıydı. Bayar, Çankaya Köşkü'ne çıkmayacak, Meşrutiyet Caddesi'ndeki mütevazı evinde oturacak, büyük gösterişli arabalara binmeyecek, sabah işine Cumhurbaşkanlığına görevini yapacağı Çankaya Köşkü'ne partinin Uğur adı verilen cipiyle gidecek, akşamları da evine dönecekti. Celal Bayar, eşinin direnmesine karşın Çankaya Köşkü'ne çıktı ve 24 Mayıs 1950'den 27 Mayıs 1960'a kadar orada oturdu. Gericiliğe hızlı vites. Menderes hızlı başladı. Önce Arapça ezan, sonra anayasadaki Türkçe sözcükleri Arapçaya çevirmek ve arkasından din eğitimiyle ilgili aşama aşama laikliği sollayan, dine ödün üstüne ödün veren uygulamalara girişti. Demokrat Parti'nin ilk yıllarında dine verilen ödünleri toplum onayladı. Hemen her çevre antidemokratik yasaların ne zaman kaldırılacağını, halkın yaşam düzeyini olumlu etkileyecek önlemlerin neler olacağını tartışmakla meşguldü. Basın mı? Demokrat Parti ile balayı yaşıyordu. Adnan Menderes, başta Vatan ve bu arada içlerinde Cumhuriyet'in olduğu gazete temsilcileriyle muhalefet yıllarında olduğu gibi görüşüyor, demeçler veriyordu. Muhalefet yıllarında CHP baskısından bunalan gazetecilerin yatak odalarına kadar gireceklerini vaat eden Demokrat Parti değil miydi? Fakat 1950'lerden sonra bir şeyler ve tabii Menderes değişti. Artık basına, sevgili gazetecilere gereksinmiyordu. O, tıpkı bugün Recep Tayyip Bey'in söylediği gibi halk oylarıyla tek başına iktidara gelmemiş miydi? Giderek basına vaat edilen özgürlükler çöpe atıldı. Yatak odalarına girmek mi? Akis'te yayımladığımız bir yazıyı bahane ederek beni bir saatte cezaevine tıktılar. Adnan Menderes, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tutuklanmamı, işte böyle yazanları dama yani hapishaneye atarlar diye savunuyordu. Yazı şuydu. Bir benzetme, Demokrat Parti'deki durumu anlatıyor. Menderes gelince milletvekillerinin kedi görmüş fareler gibi kaçıştığına değiniyordu. Beni hapsettiler. Oysa hapse atmak istedikleri İsmet Paşa'nın damadı Metin Toker'di. Celal Bayar'a gelince. Muhalefet lideri olarak Celal Bayar, İnönü'den sonra Atatürk'ün ikinci başbakanıydı. Atatürk'ün başbakanıydı. Seni sevmek ibadet etmektir diyecek kadar Atatürk'e bağlıydı. Kuşku yok, devrimlerine bağlı kalacaktı. Fakat ne oldu? Bayar da Cumhurbaşkanlığı zamanında Başbakanı Menderes ve Demokrat Parti çoğunluğunun Atatürk devrimlerinden sapmalarına sessiz kaldı ve din konusundaki geri adımları onayladı. İlk ve son defa Başbakan Adnan Menderes'le. Menderes'i sık sık Demokrat Parti Genel Merkezi'ne yakından görmüştüm. Son derece nazik, karşısındakini kırmamaya özen gösteren, muhalefet yıllarında çok iyi bir konuşmacı olduğunu kanıtlamış bir politikacı. Hükümet işbaşı yaptıktan sonra gazeteler arasında atlatma yarışı başladı. O günlerde sevgili Sabahattin abi ağır bir hastalık geçiriyordu. Ben gazetenin Ankara muhabirinin yardımcısı Sabahattin abiyi aratmamaya çalışıyordum. Çalışıyordum ama Demokrat Parti ileri gelenleriyle birebir konuşabilen patronumun yerini doldurmak olanaksızdı. Basri Aktaş aradım. Durumu anlattım. Aradı. Başbakan Menderes'in beni kabul edeceğini bildirdi. Saatinde gittim. Basri abi başbakanın çalışma odasının kapısını açtı. Adımı vererek geldiğimi söyledi. Adnan Menderes sağ tarafta, köşede üzerinde telefonların bulunduğu yuvarlak bir masanın yanındaki iki koltuktan birinde oturuyordu. Bana yer gösterdi ve ne istediğimi sordu. Haber dedim. Güldü ve seçimlerin resmi sonuçlarıyla yerel seçimlerin yapılacağını kısaca anlattı. Beyefendi dedim. Bu haberleri Anadolu Ajansı da veriyor. Güldü. Öyleyse yaz bakalım dedi. O gün Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarını değiştirmişti. Yerlerine atananları söyledi. Antidemokratik yasaları değiştireceklerdi. Şimdi telefon ediyorum. Adalet Bakanı Mukbil Özyüreğe git sana o sırada herkesin merak ettiği değiştireceğimiz antidemokratik yasaların listesini versin dedi. Ayağa kalktım, elimi sıktı. Yarın yine bu saatlerde gel dedi. Ertesi gün, daha ertesi gün. Vatan bütün gazeteleri manşetten atlatıyordu. Yaşça büyük ağabeyleri atlatmak o sırada inanılmaz bir kıvanç veriyordu bana. Kolay değil. Benim başbakanlık muhabirim Adnan Menderes'ti. Hava değişiyordu ve ben vatandan ayrıldım. Yuvaya döndüm. Ulusa. Ulus'ta işe başlayacağım yayılınca Basri Aktaş çağırdı. Vatandan ayrılış nedenlerimi sordu, söyledim. Beyefendi dedi. Vatandan ayrılıp Ulus'a geçmene üzüldü. Bana çağır çocuğu, paraysa para. Sümerbak'tan basın bilmem nesi diye 500 TL, Demokrat Parti yayın organı, Zafer'de de işe başlasın. Oradan da maaşını alır diye talimat verdi. Yapamam dedim Basri abiye, yapamam. İktidara sığınarak yaşayamazdım. Üstelik Demokrat Parti'nin izlediği icraatı sindirmem olanaksızdı. Daha sonraki bir gün CHP grup odasına giderken koridorda Adnan Menderes'le karşılaştım. Çoğu zaman yaptığı gibi başını hafifçe eğdikten sonra yandan yüzüme baktı, öyle durdu ve sordu. Neden? Aklıma gelen bir sürü gerekçeyi veya nedeni söyleyebilirdim ama nedense ağzımdan ekmek parası efendim çıktı. Şöyle bir baktı. Yani biz ekmek paranı vermeyecek miydik? Dedi. Hızla uzaklaştı. Birçok gezide izlediğim Menderes'le bir daha yan yana gelemedim. O ve ben başka dünyalardaydık.